Ayrım 10.
Halk hakkını arayamıyor, birleşemiyor, bu dengesizlik keşmekeş daha sürüp gidiyor. Politikacılar da 20. yüzyılda bunun böyle, tam bu minval üzere sürüp gideceğini sanıyorlar. Gören göz kılavuz istemez derler ya, yalan. Gören göz kılavuz istiyor, hem de nasıl? Ağalar hem görüyor, hem de yüzyıllık oyunlarına eskisi gibi, eskisinden daha beter devam edip gidiyorlar. Şimdi bunlar politik güçleriyle, ekonomik güçleriyle, bir de propaganda güçleriyle halkın karşısındalar. Gittikçe büyüyorlar. Bir söz vardır, bırak sarhoşu yıkılana kadar gitsin derler. Para verip gazete çıkarttırıyorlar. Para verip adam tutuyorlar. Halkı tutan, o halk için bir ışık olan köy enstitüsünü tutanlara, emekçinin hakkıyla birlikte olanlara sövdür ha sövdür ediyorlar. Bence bunlar işi daha da azıtacaklar. 30 yıldan bu yana gelişleri bunu gösteriyor. Şimdi ilerici, emekten yana olanlara sövüyorlar. Yarın hapsedecekler. Başlarına türlü haller açacaklar. Bir şey bilmiyorlar. Halkı toptan imha etmedikten sonra 20. yüzyılda halk emeğini yedirmemeyi öğrenmiştir. Evet, halkı toptan imha etmedikten sonra önüne geçemezsin. Halk hakkını alacak. Bir halk şairinin dediği gibi, serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak. Mamurlar yıkılıp viran olacak. Akıbet dağılır ilimiz bizim. Yukarıdan beri söylediklerimi bir araya toplayayım. Önce toprak, sonra ticaret ve sanayi gücü. Bunlarla birlikte politik güç. Sonra gittikçe organize bir hale gelmek. Bununla birlikte müthiş bir propaganda gücü. Gazeteler çıkarmak, yardakçılar tutmak. Milliyetçi kalıbına girmek. Karşıdakilere vatan haini demek. Bütün gerici öğeleri, sahte dindarları bir araya getirmek. Bir araya gelmeye çalışan emekçi gücünü parçalamak. Bunun sonu ne mi olacak? Ağalar daha nereye kadar güçlenecekler? Getirdim sizi bir umutsuzluk kapısına bıraktım. İş hiç de sanıldığı gibi değil. Bizim tarihimizde ilk olarak emekçilerle aydınlar birleşiyorlar. Bu birleşmenin önüne geçmek için türlü çabalar gösteriliyor. Ama birleşecekler. Emekçi gücüyle birleşen aydın gücünün önüne hiçbir şey geçemez. Şimdilik bu birleşme bir kıpırtı halinde. Yakında büyüyecek. Gene biliyorsunuz ki hak neredeyse güç oradadır. Hakkın bazı yenildiğini görmüşsek de bunun yalancı bir yenilme olduğu çok geçmeden anlaşılmıştır. Gene yeniden söylüyorum. Kısa çöp uzundan hakkını alacak. Ya insanoğlunun hakkı? Kısa çöp, kısa çöpken. Kasaba politikacıları. Fakir fıkaralar el birlik edek. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Çeltik arkın başladılar geliyor. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Bu iş gayet yakın zannetmem ırak. Çeltik ekilirse el tutmaz kürek. Eninde sonunda bizlere gerek. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Fıkaranın zaten kötü bahtı var. Zenginlerin cibinliği tahtı var. Sivrisineğin de bize ahtı var. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Vakti müsaitler tarlaya göçün. Sivrisinek var ha gözünüz açın. Durman arkadaşlar çocuklar için. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Sivrisinek dermanımız almadan, yerler yumuşak kurağını bulmadan, işin gücün firavunu gelmeden, gelin 5-10 tane mezar kazalım. Kiminiz bel alın, kiminiz kürek, bu iş bize ait hazırlık görek. Komşu köylerde hep haber verek, gelin 5-10 tane mezar kazalım. Yarın heyet gelir verilir emir, bu sahanın yeri yolsuz mu denir? Fakir fıkaranın çocuğu ölür. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. O sahada sivrisinek beslenir. Uslanmayan fıkaralar uslanır. Beyaz kefen üzerine süslenir. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Ali Dilci der ki dinler mi aman? Çeltikçinin kastı hepsinden yaman. Ölüm muhakkaktır geldiği zaman. Gelin 5-10 tane mezar kazalım. Bu çeltik sorununu bir örnek olarak ele alıyorum. Çeltik büyük masraf, büyük para isteyen bir iştir. Suyu, tarlası, ırgat parası. Sonra çeltik en çok para kazandıran bir üründür. 1'e 80, 1'e 100 verir. Bazı çeltikler vardır ki 1'e 120 de verir. En az 3 ay, en çok 5 ayda bu ürün gelişir. Yani 5 ay önce yatırdığın paranın birkaç mislini hemen alabilirsin. Kim ekebilir bu çeltiği? Kim ekecek? Tabii ki ağalar. İşte böyle kolay kazanç sağlayan bu ürün üstüne öyle dalavereler döner ki akıl hayal almaz. Bir insan otursa da çeltik üstüne döndürülen dalavereleri yazsa ciltlerle kitap olur. Ve de bu kitapları okuyanlar insan soyundan utanır. O dalavereleri burada yazmamın mümkünü yok. Onun için bu faslı geçelim. Çeltik ekimi başlamadan köylünün içine bir korkudur düşer. Sıtma korkusu, ölüm korkusu. Çeltikten dolayı yapılan bataklıklar havayı zehirler. Çeltik sahalarına yakın köyler kokmuş bataklık havası almak zorundadırlar. Bu bataklıklardan bir sivrisinek çıkar ki bulut örneği. Buna inanılamaz. Gerçekten bulut gibi karartır gökyüzünü sivrisinek. İnsanlar değil, hayvanlar da tedirgin olurlar. Sabahleyin kalkarlar ki avludaki atların, ineklerin, öküzlerin sırtları kızıl kan içinde kalmış. Bizim köyün insanları atlarını sinekten kurtarmak için bir usul buldulardı. Geceleri atlarını dağa çekiyorlardı. Göz önüne getirin ki köylülerin çoğu cibinliksiz. Çocukların yüzleri, bedenleri paramparça. Kadınların, erkeklerin yüzleri, gözleri şiş şiş. Ve çocukların karınları, gebe karınların karnı gibi. Boyunları ip incecik. Çeltik ekimi zamanı, çocukların kırım zamanı. Ve çocuklar çeltikten dolayı mutlaka öleceklerdir. Yukarıdaki şiir çeltik ekimi zamanı gelirken ölecekler için daha önceden mezar kazmayı çağrıdır. Bu bir haykırıştır. Bu işte Ali Dilci tek değil. Son yıllarda Çukurova'da yetişmiş halk şairlerinin hepsi böyle acılı şiirler yazmışlardır. Çukurova'da çeltikten dolayı her yıl yüzlerce çocuk ölür. Buna insan yüreği dayanmaz. Bu düpedüz bir kırımdır. Bu çeltikçiler kim? Bu memleketin çocukları. Üstelik de birçoğu, hani şu milliyetçiler var ya, onlardan. Bunlar bu vatanı sevmezler mi? Sevmez olurlar mı? Hele yanlarında bir vatan, bir millet sözü açın. Görün ki iki gözleri iki çeşme. Ah vatan, vah vatan. Şimdi şunu da şurada yazmadan geçmeyeyim. DDT çıkmadan önceydi bu kırım hikayesi. DDT çıktıktan sonra sivrisinek belası bir zaman için ortadan kalktı. Şimdi sinekler DDT'ye de adapte olmuşlar. Artık DDT onlara vız geliyor. Gene Çukurova'da çocuk ölümü yavaş yavaş başlıyor. Geçelim bunu da, diyeceğime gelelim. Bir gün bu çocuk kırım günleri bu çeltikçi ağalardan biriyle bir köye geldik. Adamın ovada ekilmiş tam 3000 dönüm çeltiği var. Köye girerken köyün mezarlığında bir kalabalık gördük. Kalabalığa girdik. Baktık ki 4-5 tane küçük mezar. Köylüler beni ve ağayı tanıyorlardı. Dediler ki, bugün 5'ini birden gömdük. Hepsi de zehirli sıtmadan. Ağa konuşamadı. Gözleri dolmuştu. O köyde işimiz vardı. Orada duramadık. Köye giremedik. Mezarlıktan gerisin geri döndük. Ağa'ya dedim ki, işte gözlerinle gördün. Bu çeltik yerine pamuk ekseniz ya da şu çeltiği usulüyle ekseniz. Ağa uzun zaman konuşmadı. Sonra bana döndü. Ben ekmesem ötekiler ekmeyecekler mi? Dedim ki, sen güçlü bir adamsın. Halk çeltik ekilmesin diye var gücüyle mücadele ediyor. Ankara'ya heyetler gönderiyor. Tel üstüne tel çekiyor. Sen de halkla birlik olsan bu kasabaya çeltik ekilmez. Ağa, doğrusun ekilmez dedi. Ama ben çeltikçilerle savaşamam, beni mahvederler, ocağımı söndürürler. Sonra çeltik çok faydalı bir üründür. Eğer biz çeltik ekmesek, devletin dövizleri dışarı gider. Birkaç çocuk ölmüş. İşte bu adam bir çerçeveye, sinek gibi bir bala düşmüş. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın, çırpındıkça batıyor. Bu verdiğim örnek iyi niyetli bir ağa örneği. Kasaba politikacısının sınırı, faydalarının sınırından başlar, orada biter. Memleketin faydaları çiftliğinin, fabrikasının dışına çıkamaz. Çiftliği ürün vermemişse memleket batmıştır. Fabrikası az işlemişse memleket yanmıştır. Her zaman ağanın faydası, memleket faydasıyla paralel gitmez. Çoğu zaman çatışır. Bu bir gerçektir. Bizim politikamız kasaba politikalarının elindedir. Hele şu bizim demokrasi denemesinden sonra büsbütün geçmiştir. Demokraside parti sırtını seçmene dayamak zorundadır. Seçmen kimin elinde? Ağaların elinde. Ağalar sittin seni, seçmeni elinde tutmak için ne yapar? Önce ekonomik gücü elinde tutmak ister. Bu ekonomik gücü elinde tutmak için vatandı, milletti, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hiçbir ülküsü yoktur. Olamaz da. ekonomik gücü eline nasıl geçirmiştir? Halkı sömürerek. Halk sömürülmesine neden izin verir? Geridir, cahildir. Geleneği yıkacak gücü kendinde bulamaz. Halk ilerlemesin diye ağa, halkı okutmamak ister. Köy enstitülerine bu yüzden düşman oldular. Halk kötü gelenekleri içinde kalsın ister. Hocaların, imamların hurafeleri içinde kalsın ister. İleriliği isteyen az da olsa vardır. Hocalara, imamlara düşman olur. Ben öyle birçok hoca biliyorum. Salt hurafelerin aleyhinde bulunuyor. Aklı gerçek Müslümanlığı söylüyor diye fıkara hocacıklara komünist dediler. Bir tanesini ağalar kasabaya sokmuyorlardı. Çünkü bunlar için en büyük tehlike gerçek din adamları, gerçek Müslümanlardır. Kasabaya sokmadıkları bu hoca toprak reformu taraftarıydı. Bunun da gerekçesini Müslümanlıktan çıkarıyordu. Yukarıda ne demiştim? Seçmenler ekonomik ve başka sebeplerden dolayı kasaba ağalarının elinde. Partiler de sırtlarını ister istemez bu ağalara dayamışlardır. İşte bundan dolayı da Türkiye'deki meclise birçok ağa giriyor. Çatlasan da patlasan da Türkiye'nin bugünkü durumu bu. Bugünlerde Türkiye politikası bu ağaların elinde. İstediğin kadar çabala, öyle olumlu bir tarım vergisi koyamazsın, koydurmazlar. Toprak reformu yapamazsın, yaptırmazlar. Köy enstitülerini açtırmazlar, açamazsın. Herhangi bir gerçek kalkınma çabası bu adamların işine gelmez, gelemez. İsteseler de bunu yapamazlar. İçlerinde yukarıdaki örnekteki gibi iyi niyetli insanlar da olsa onları mahvederler, içlerinden atarlar. Politik, ekonomik gücünü sarsarlar. Bu bir düzendir. Bu düzen Türkiye'de taş üstüne taş koydurtmaz. Ot bile bitirtmez. Bu ağlardan ülkücü insanlar da çıkmaz mı? Ben çıkanlarını gördüm. Ağlar kendi içlerinden çıkan ülkücülere en büyük düşmandırlar. Böylelerini ne yapıp yapıp saf dışı ediyorlar. Peki bu ağlar kimler? Sosyal ekonomik durumları belli. Öğrenim durumlarına gelince hemen hepsi üniversite mezunu. Birçokları da Avrupa görmüş kişiler. Öğrenimini bitirip kasabaya yeni gelmiş gençler bilirim. Geldikleri günlerde bunlar sosyalist mi sosyalist, ilerici mi ileri. Önüne gelen eşitlikten, sömürülen halktan söz açar. Türkiye'nin kurtuluşu bu ağa düzeninin yok edilmesinde, sosyal adaletin sağlanmasındadır. Bunlara bakar bakar da Türkiye kurtuldu dersin. Bir ağa oğlu böyle olur, böyle düşünürse memleketin kurtuluşu için bütün engeller kalkmış demektir. Aradan çok değil, 6 ay ya da 1 yıl geçer. Ağa oğlu tamamen değişmiştir. Sosyalizm mi? Bu bir esirliktir. Halk mı? Bu kadar geri, bu kadar cahil bir kütle başka türlü bir idareye layık değildir. Sömürülme mi? Halk değil, ağalar sömürülüyor. Bu tembel köylüler hiç çalışmıyorlar. Yat babam yat ediyorlar. Bütün Türkiye'nin felaketi bu tembel halktır. Halk elleri kolları sıvayıp bir çalışsa, onu çalıştırmanın bir yolunu bulsak, Türkiye cennete dönecek. Halkı çalışmaya alıştırmalı. Bizi hiçbir yeni düzen kurtaramaz. Bir tek şey kurtarır, o da halkın daha çok çalışması. Avrupa çalışkan halkı yüzünden böyle ileri, yoksa sosyal eşitlikten dolayı değil. Delikanlı artık tam yola gelmiştir. Üstelik de ağzı laf yapar. İlk seçimde aday olur, seçilir. Artık o, Türkiye'nin gerçeğini herkesten iyi biliyordur. Halkın içinden gelmiştir. Onun dışındakiler, sosyal eşitlikçiler, köy enstitücüler, her ilerilik isteyen birer hayalcidir. Onlar Türkiye'nin gerçeğini bilmezler ki. Masa başında oturup havaya savururlar. Sosyal eşitlik, sosyal eşitlik. Türkiye'de sosyal eşitlik sökse, köy enstitüleri sökse, ileri herhangi bir hareket yapılabilse onlar yapmazlar mı? Onlar bu memleketin düşmanı değiller ki. Önce halk bu tembellikten kurtarılmalı. İnsana öyle geliyor ki bunların dillerinin altında bir bakla var. Bir bakla var ki çıkaramıyorlar. Nasıl çalıştıracaklar halkı? Bu düzende nasıl çalıştıracaklar? Şöyle olabilir. Bir kanun çıkartırlar, çiftliklerde, fabrikalarda halk günde 20 saat çalıştırılsın. Çalıştırılsın ki Türkiye bu yoksulluktan kurtulsun. Halka bu düzende başka türlü çalıştırabilmek benim aklıma gelmiyor. Bir de korkuları var. Görüyorlar bu böyle gitmiyor. Her şey karma karışık. Karşılarına bir takım ilerici güçler dikiliyor. Halk homurdanıyor. halkın durumu gün geçtikçe daha bozuluyor. Onlar zenginleştikçe kendilerinin işleri büyüyor ya, onlardan da hayır yok. Bu yüzden bir rahatsızlıkları var. Türkiye büyük bir gelişmeye gebe. Ne yapacaklar? Kasaba faydacılığı, kasaba dalavericiliği ile artık bu çağda bir devlet idare edilemiyor. Bu gelişen, büyüyen rahatsızlık karşısında bir yolunu bulmalılar. Şimdi karışıklık bu yolunu bulma çabasından doğuyor. Kasaba faydacılığında direnenler, bir de kasaba faydacılığını aşmak isteyenler. Ama ikisinin de temeli gene kasaba faydacılığı. İçinden çıkamayacaklar. Gelişen halk gücü, gelişen emekçi gücü karşısında şaşkına dönmüşler. Siz şimdiye kadar Türkiye'de bu kadar gerici, turancı, ırkçı, sözüm ona milliyetçi yayın görmüş müydünüz? Denize düşen yılana sarılır derler. Kasaba politikacıları şimdi bu gerici yayınlara sarılmışlar. Onları besliyorlar, onları savunuyorlar, onlardan bir car umuyorlar. Bu dergiler, bu gazeteler ağza alınmaz küfür, inanılmaz çamurlarla ilericilerin üstüne saldırıyorlar. Ahlaktan söz ediyorlar. Sayfaları birer ahlaksızlık kumkuması. Türk milleti küfretmez diye bir romanın yasak edilmesini sağlıyorlar. Hem de en beterinden küfrederek. Bu ortam bulamaz, okunmaz yayınlar satılmadıkları halde yaşıyorlar. Yaşayacaklar da. Ta ki halk gücü karşılarına dikilsin, dikilinceye kadar. Son söz bu düzen kasaba politikacılığı düzenidir. Temeli faydacılıktır. Küçük mahalli faydacılıktır. İster istemez her şey bu faydacılığa göre geliştirilir. Umudum yok. Başa düşmüş sinekler bu baldan çıkamayacaklar. Çeltik örneği küçük bir örnek. Çeltik zararlı mı, gözü yaş içinde ağa, onun zararlı olduğunu bile bile ekecek. Köy enstitüleri faydalı mı, onun faydasına inanan, dediğim gibi ben en iyi niyetlilerini söylüyorum. Evet, inanan ağa bile bile köy enstitülerini açtırmayacak. Bile bile geriliği, cehaleti körükleyecek. Kasaba politikacısı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, küçük hesaplarının dışına çıkamayacak. Uçurumun başında olduğunu bile bile muhatarlarlı yolunu yürütecek. Üstelik de kasaba politikacıları arasında bu iyi niyetliler devede kulak, kötü niyetliler çoğunlukta. Bunların gözleri de faydalarından başka hiçbir şeyi göremez. Karakolda ayna var, Ankara'da ayna var. Ben hükümetin, aydınların, politikacıların yerinde olsam en çok Erbaa olayı üzerinde dururdum. Erbaa'ya kurullar gönderirdim. Bilim adamları gönderirdim. Bu işi enine boyuna araştırırdım. Biliyorum ki bizimkiler buna hiç önem vermezler, vermeyecekler. Gene eski tas, eski hamam sürüp gidecek. Burada bildiğimce, dilimin döndüğünce Erbaa olayını anlatmam gerek. Okuyan var, okumayan var. Bir kere haberin özetini vereyim. Erbaa köylüklerinden suç sanığı bir delikanlıyı Erbaa karakoluna götürüyorlar. Sabahleyin karakoldan çocuğun ölüsü çıkıyor. O gün Erbaa'nın pazarıymış. Binlerce köylü Erbaa'ya birikmiş. Bunu duyan köylüler coşup taşıyorlar. Siz misiniz karakolda adam öldüren? Basıyorlar karakolu. Köylü ile jandarmalar arasındaki silahlı çatışma tam 4 saat sürüyor. Şimdi açık konuşalım. Senirkent olayını da herkes bilir. Halk karakolları zulüm mahalli olarak bilir. Şimdi burada size açık açık söyleyeyim. Cumhuriyet çağında karakol dayağı yememiş hemen hemen hiçbir köylü yoktur. Vergi demiş dayak atmış, yol parası demiş atmış, kız kaçırma demiş atmış, tanıksın demiş atmış, sonra da keyif için atmış. Atmış oğlu atmış. Şimdi Türkiye'ye sesleniyorum. Dayak yememiş köylü varsa parmağını kaldırsın diyorum. Buna parmak kaldıracak çok kişi çıkmaz. Senirkent bir örnektir. Erbaa da bir örnektir. Senirkent olayından sonra millet sanıyordu ki karakolda dayak yok. Mahkeme karar vermeden Erbaa olayını jandarmaların sırtına yükleyemeyiz. Ama 25 yaşındaki fidan gibi delikanlı karakoldan ölü çıktı ya, kıyamet kopsa kimse inanmaz delikanlıyı jandarmaların öldürmediğine. Çünkü sebebi vardır. Türk köylüsü bilir ki karakola giren dayak yer. Jandarmalık kurumu Anadolu halkı üstünde bir baskı kurumu olmuştur. Bir sorumsuzluk kurumu. Bir olay, beş olay değil. Anadolu halkı binlerce jandarma olayının tanığıdır. Türk köylüsü jandarmadan o kadar korkar ki, ne eşkıyadan, ne ejderhadan, ne de zelzeleden, jandarmadan korktuğu kadar korkmaz. Jandarmalar köye girdiği zaman öylesine korkardık ki hepimiz kapılarımızı kapar, jandarmanın köyden çıkıp gitmesini beklerdik. Onlar gidincedir ki köylüler dışarı çıkarlardı. Erba ne demektir biliyor musunuz? Nah buraya geldi demektir. Yoksa nah buraya kadar gelmese, bu kadar ezilmiş, jandarma korkusu altında bu kadar sinmiş halk, karakolu basacak kadar her şeyi göze alamazdı. Siz jandarmalarınızı bilirseniz, ben de köylülerimi bilirim. Ben karışmam, işte burada söylüyorum. Aklınızı başınıza toplayın, dövmeyin köylüyü. Soymayın, sömürmeyin. İnsan gibi yaşaması için bir şeyler bulun. Sonra başınıza büyük işler açacaksınız. Ankara olayı da Erbaa olayına bağlı. Onun soyundan bir olay. Şimdiye kadar açlar kendi başlarının çaresine bakmışlardır bizim yurdumuzda. Başlarına bir çare bulmayanlar açlıktan ölmüşlerdir. Aç mezar var mı diye bir söz dolaşır ortalıkta. Vardır ya, yok diyenler yalan söylüyorlar. Ama şimdiye kadar bizim açlarımız bağırmamışlar, çağırmamışlar, kediler gibi gidip evden uzakta ölmüşlerdir. Şimdi işçiler öleceklerse açlıklarını söyleye söyleye ölecekler. Ne yapmış işçiler, fıkaralar? Ankara'da yola düşmüşler, sessiz sessiz yürümüşler. Bakın hele şunların ettiklerine, işçinin yürümesi ne demek? Şimdiye kadar aç aç öldüler de yürüdüler mi? Bizim geleneğimizde işçi yürümesi, köylü yürümesi diye bir şey var mı? İşte bu bizim ağları zıvanadan çıkarmış. Vermişler adliyeye. Ne kolay ne kolay. Elinde polisin var, polisinin elinde cobu var, tabancası var. İşçinin elinde aç midesinden başka bir şey yok ki. Gücü yeten gücü yetene. 100 yıl önceki metotlarla, dayak metotlarıyla memleket idare edilmez. Karşılığını mutlaka göreceksin. 20. yüzyıl halkların haklarını aldıkları yüzyıldır. Bunu böyle kabul etmek zorunda kalacaksın. Etmemekte direnirsen kırılacaksın. Şimdi gene tedbirler alacaklarmış. Sıkışınca tedbir. Bir yere gelince artık tedbir falan para etmez. Tedbir alıp da ne yapacaksın? Bütün bir milleti tutup da hapse atamazsın ya, kurşunlayamazsın ya. Tek tedbir insanları aç koymamaktır. İnsanca, eşitçe yaşamalarını sağlamaktır. Bunu yapabildin mi, bütün tedbirler senindir.